be the best. I want to be the best. Simple as plain. That's why I play the game. But to be the best, you have to win. And that's what drives me.
Kayıt 143'ün 44. bölümüne hoş geldiniz. Ben Yiğit Uruzumcu. Bugün Lakers'ın hazırlık maçlarından biraz konuşacağız. Lakers'ın hazırlık maçlarının yarısından fazlası tamamlandı. 6 maçın 4'ü oynandı. Bu gece, şu an pazar sabahı kayda giriyorum. Bu gece 5. maç oynanacak. Normal sezonun başlamasına da neredeyse bir haftadan az kaldı. Bir hafta kaldı. Lakers'ın hazırlık maçlarında biraz oyunculardan bahsedeceğim. Oyuncuların bireysel performansları, daha sonra artılar, eksiler vesaire. Daha sonra da takımın genel rotasyonu ve uyumundan bahsedeceğim. Hazırlık maçlarından büyük dersler çıkarılmaz diye hep konuşulur zaten. Yani standart bir şey bu. Ama ben hazırlık maçlarının genel temposunu beğendim. En azından izlediğim maçların çoğunda, sadece Lakers'ın maçları değil diğer takımların maçları da dahil buna. Genel olarak takımlar istekli, arzulu, savunmada agresif, hatta normal sezon temposunda maçlar izledim. Takımların birkaç yerde işte takımların genel yetenek seviyesinin artmasına bağlanmıştı bu. Olabilir. Bilmiyorum, bu sezonun enerjisini yüksek görüyorum ben. Gerçekten zaten bir önceki bölümde de biraz bahsetmiştim. Diğer podcastlerde de bahsedilen bir konu. NBA'in yetenek seviyesinin çok artması, çok fazla iyi oyuncu olması genç yeteneklerdir. Ve veteranların hala NBA'de üst düzey oynuyor olması. Yani LeBron mesela 20. senesinde, Curry, Durant vesaire, bunlar 17-15 senelerindeler ve hala ligin en iyi oyuncuları seviyesinde devam ediyorlar. Gençler geliyor derken yetenek havuzu çok arttı, çok yükseldi. İşte yakında zaten bu Seattle Supersonics ve Las Vegas takımlarının gelme ihtimalleri de konuşuluyor yavaş yavaş. Biraz daha takım sayısının artması ve yeteneğin daha çok dağılmasını sağlamak için. Yani genel olarak ben bu NBA sezonundan çok umutluyum. Lafı çok dolandırmadan Lakers üzerinden konuşacağım. Daha sonra doğru da işte gelen soruları cevaplayacağım. Hem Lakers hakkında hem de genel NBA takımları hakkında birkaç soru var. O zaman başlayalım. Bir kere Lakers'ın ilk 4 maçtaki hani genel değerlendirmesini yapmam gerekirse, ben takımın performansından, parçaların uyumundan vesaire çok mutluyum. Çok sevindirici şeyler gördük. En başta zaten üçlük performansı var. Yani şu an takımın genel olarak üçlük performansı akıl almaz. Herkes neredeyse %50 ile falan atıyor üçlükleri. Bu seviyede olmayacağı kesin. Ama Lakers ilk 10'da tamamlayabilir üçlük performansında sezonu yüzde olarak. Russell, Reeves, Torian Prince, Rui Hachimura, Gabe Vincent derken bayağı bir üçlük performansı gösteriyor takım. Bayağı yüksek yüzdelerle atıyor. Fena olmayan üçlükçülerimiz var. Üstüne Davis biraz üçlük denemeye başladı. Her maç 2-3 tane deniyor şu anda. Hatta Darvin hem 5-6 denemesini istiyorum gibi bir açıklama da yapmıştı. O seviyelerde atacağını düşünmesem de, hatta o seviyede o kadar denemesinin çok artı yazacağını düşünmesem de, en azından 2020 normal sezonu, normal sezonu özellikle değiniyorum çünkü hep bubble üzerinden konuşuluyor o 2020 sezonu. Normal sezon performansında atsa, o zamanki performansında, yine de çok artı yazacaktır Davis açısından ve takımın spacing'i açısından. Şu anda onun ışıklarını biraz verdi Davis de. Zaten dediğim gibi D'Angelo Russell'dır, Austin Reeves'dir, Torian Prince'dir, Rui Hachimura'dır, Gabe Vincent'dir. Bu oyuncuların hepsi şu an normalde de kalbur üstü veya vasat üçlükçüler. Her bir üçlükçü eklemesi de zaten takımın spacing'ine daha da artı sağlıyor ve bu drive edecek alanları da açıyor. O yüzden hücum performansı gerçekten çok etkileyiciydi şu ana kadar Lakers'ın ana oyuncuların oynadığı sürelerde. Lakers'ın taktiği genelde ilk yarı o maça çıkan ana oyuncuların çoğunu oynatma, ikinci yarıda da bir kısmını dinlendirme, son çeyreği de komple G-Lig topçularıyla geçirme üzerineydi. O yüzden maç skorları, maç sonuçları çok önemli değil. Ama şu ana kadar ilk 4 maçta 2-2 geçtiler. Dediğim gibi galibiyet, mağlubiyetin önemi olmasa da galibiyet alabiliyor olmaları, kendilerini verdiklerinde maça üstün olabiliyor olmaları bir artı. Geçen sezonun en büyük eksikliklerinden bir tanesi oydu mesela. Buradan da oyuncu bakarsak, bir kere şu ana kadar hazırlık döneminin en iyi oyuncusu D'Angelo Russell'la başlamak lazım. Sahada çok çok iyi gözüküyor. Yani evet hazırlık maçları, evet maçın genel bakışta, hani genel perspektifte çok bir önemi yok. Dereceye bir katkısı yok vesaire. Ama sahadaki duruşu, takım arkadaşlarına, rollerine, pozisyonlarına hakimiyeti, pas açıları, şut performansı, savunmadaki çabası, yardım savunması vesaire derken, yani şu an komple bir D'Angelo Russell izliyoruz. Bunun %70'ini, %80'ini normal sezona aktarabilirse, yani bilmiyorum, şu an takımın en temel eksikliği zaten bu 5. oyuncu. İşte Reeves'e, Rui Hachimura'yı oraya yazıyoruz Lakers taraftarları olarak. Maçı kapatacak 5'e. D'Angelo Russell yani vasat savunma yapabilirse zaten oraya girmiş olacak direkt. Hücumda zaten geçen sezon verimlilik konusunda hem Minnesota'da hem Lakers'ta bayağı iyiydi. Playoff'larda da işte Denver serisinde çökmüştü. Ama totale baktığımızda iyi bir performans, iyi bir gelişim göstermişti o konuda, verimlilik konusunda. Top kaybını da az yapma vesaire derken. Eğer dediğim gibi şu anki preseason performansına, hazırlık maçları performansına bakarsak ve bunun %70'ini falan normal sezona aktarabilirse çok ayrı bir D'Angelo Russell geliyor. Ha, D'Angelo Russell ligde artık yaklaşık 8. sezonu falan olması lazım. 8 ya da 9. Ama hala 27 yaşında. Hala oyununu daha da keskinleştirebilecek bir seviyede. Zaten yani kontratı da çok iyi. Takaslanabilir sezon içinde de. Ama ben D'Angelo Russell hikayesinin Lakers'ta başarılı bir şekilde bitmesinin çok tatlı bir şekilde bağlanacağını düşünüyorum. O yüzden D'Angelo Russell'ın takımda iyi bir noktada bitirmesini isterim. İyi bir performans göstermesini isterim. Takas parçası olmasını çok istemiyorum. Zaten Austin Reeves'le sağ içi sağ dışı uyumu olsun, Davis LeBron'la sağ içindeki uyumu olsun, çok iyi bir tamamlayıcı parça. Belki bu podcast'i dinleyen birkaç kişi de hatırlıyordur. Ona da bir değinmek istiyorum da. Bir ara YouTube'da bir video düşmüştü. Bu tabii Minnesota zamanları, ilk Minnesota zamanlarında. Savunmanın lideri D'Angelo Russell diye. Yani işte dediğim gibi o tarz iyi bir savunmacı olmasını bile beklemiyorum aslında. Hani vasat olsa yeter. Ama vasat olabileceğinin sinyallerini biraz gösterdi. Zaten açıklamaları da vardı. Ben Denver serisinde savunmam yüzünden işte sağ dışında kaldım, maçları kapatamadım. Bu mazereti vermek istemiyorum bir daha. O yüzden bu alanda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Daha iyi olmaya çalışıyorum diye. Yani her oyuncunun standart PR açıklaması olsa da sahada da bunu biraz gösterdi. Buradan da takımın hazırlık kampındaki en iyi ikinci oyuncusu diyebileceğim Anthony Davis'e geçelim. Yani Anthony Davis için zaten çok uzun uzun değerlendirme yapmaya gerek yok. Sadece küçük bir iki şeyden bahsedeceğim. Bir kere fiziksel olarak çok daha iyi gözüküyor. Biraz daha incelmiş gibi gözüküyor. Hala hafif ayağını sürüyerek yürümesi var. O eski atletik Davis gibi durmuyor sahada. Ama bu halinde bile ligin %95'inden daha iyi, yani daha çabuk ve daha atletik bir oyuncu. En önemli fark şu an biraz bahsettiğim gibi şutu. Üçlük denemekten çok çekinmiyor. Maç başına şu ana kadar 4 maçta 8 tane denedi. Maç başına 2 tane denedi. Kısıtlı sürelerde. %50 ile soktu. %50 gerçekçi bir yüzde değil tabii ki de. Ama %35'lerle bu üçlükleri sokabilirse, özellikle köşe üçlükleri, oradan daha çok fırsat buluyor. Hem işte yarı saha hücumunda köşeden, hem de geçiş hücumunda o trailer olarak arkadan gelip ortadan ve forvetten attığı üçlükler, onun denediği üçlükler genel olarak. Yani bu üçlükleri %35 civarında sokabilirse ona da seviye atlatacak bir şey. Bir de küçük bir şey daha değineceğim. Şu an Davis'i biraz daha Milwaukee'nin Yanis'i kullandığı gibi kullandığımız hücumlar da oluyor. 5 dışarıda olduğunda tepede Davis'e topu verip tepede birebir oynamasını sağlayıp çembere gidip işte yardım geldiğinde boş şutları bulma olsun, ya da birebir oynayıp sırtını dönüp birebir eşleşmesini ezme olsun. Bu noktalarda da kullanıyoruz Davis'i. Biraz daha agresif olabileceği fırsatlar vermeye çalışıyoruz. Onun da bu hazırlık maçlarındaki performansı genel olarak beğendim. Ya zaten ne kadar kötü geçirebilir ki Davis hazırlık kampını. Normal sezon içinde ışık veriyor. Yani takımın lideri olacak kesin zaten. Bu iki yönlü takımın lideri olma ve iyi bir takımın taşıyıcı oyuncusu olma fırsatı var şu anda. Genel olarak 5 numara oynadı ama Jackson Hayes ve Christian Wood'la yan yana oynadığı dakikalar da oldu. Jackson Hayes olduğunda 4 numara gibi gözüküyor sahada ama Wood olduğunda yine 5 numara diyebiliriz Davis'e. Wood ve Hayes'in ona fiziksel olarak yardım etmesi de artı yazıyor. Onun dışında zaten forvetlerimiz de bu sezon daha iyi bir daha ve daha fazla. Fiziksel olarak Davis'i biraz daha dinlendirebiliriz gibi duruyor. Ama yine süresinin çoğunu 5 numara olarak oynayacaktır o da. LeBron James'e gelirsek o da en çok dinlendirdiğimiz ikinci oyuncu şu anda. Yaşından dolayı en temelinde zaten. Hazırlık maçlarının sadece yarısında oynayacağım gibi bir açıklaması vardı. 4 maçın ikisinde oynadı. Fiziksel olarak iyi gözüküyor. Ayağı ameliyat mı oldu, sadece rehabilitasyon mu oldu net bir açıklama gelmedi ama büyük olasılıkla sadece rehabilitasyon olarak geçirdi. Şu an bir sıkıntım yok dedi ayağımda. Atletizm olarak da yani 39 yaşındaki bir oyuncu gibi durmuyor ama zaten hiçbir zaman LeBron yaşının topçusu olmadı atletizm olarak. Çok bir geri adım atmış gibi de durmuyor yine atletizm olarak ama işte 82 maçlık sezonda ne kadar yorulup ne kadar darbe alacağı ve o sezonu bitirirken fiziksel olarak nasıl olacağı belli olmaz. Yine de bu kadronun bence şöyle bir artısı var. Özellikle Rui Hachimura özelinde LeBron'u dinlendirebilecek hem maç içinde hem de sezon içinde oyuncularımız var. İşte en önemlisi de Rui Hachimura. Birebir LeBron çıktığında zaten Rui Hachimura giriyor. Yani onun eşdeğeri o gibi şu anda. Davis için Wood, LeBron James için de Rui Hachimura. Öyle baktığımızda gerçekten bu sezon ben böyle 34 dakikaları geçeceğini hiç düşünmüyorum. Tahminim 30-32 dakika arası oynayacağı. Oynadığı iki maçta zaten sadece ilk yarıları oynadı. Hatta son maçta bench'e bayağı pijamalarla gelip bench'te yemek falan yiyordu. Bayağı artık dede modunda takılıyor. Yarılara baktığımızda da bir maçı galiba 10 sayı 5 asist, diğerinde 11 sayı böyle 3 rebound 4 asist gibi falan bitirdi. Yani ben normal sezon istatistiklerinde biraz daha playoff'taki gibi böyle 23-24 sayı 8 rebound böyle 6 asist civarında olmasını bekliyorum bu sezon. Savunmada da işte dış oyuncuları ne kadar kovalayacağını göreceğiz ama şu ana kadar yani LeBron James'le ilgili çok bir değerlendirme yapacak maçlar değil zaten bunlar. Bir tek takımda şutu kötü başlayan da oldu hazırlık maçlarında. Ama çevresinde spacing sağlayan o kadar çok oyuncu var ki yavaş yavaş adapte olacaktır. Zaten bir de şutör takımların en büyük artısı birileri şut sokmaya başladığında o biraz işte salgın gibi yayılır. Hani herkes şut sokmaya başlar. Onun da bir yerden sonra toparlayacağını düşünüyorum. LeBron'un performansında bir tane temel fark var şu anda. O da Reeves ve Russell'ın olması sayesinde genel olarak daha topsuz oynuyor. Birebir tepeden yaratma, işte herkes topsuz hareket etsin, ben fırsat bulduğunda pas vereyim ve ona istediği şutu yaratayım tarzı oyundan biraz daha uzak. Postta biraz daha top alıyor. Yardım geldiğinde işte dışarıda şutörleri buluyor ya da işte klasik fade ve şutlarını atıyor o mesafeden. Artık iyice dinlenebileceği fırsatlarını rahat rahat seçip değerlendirebileceği bir takım var etrafında. Ama dediğim gibi yani hazırlık maçları LeBron'un performansını konuşmak için çok uygun bir şey değil. Sadece küçük göstergeler var onun içinde. Buradan Austin Reeves'e geçelim. O da takımın dinlendirdiği oyunculardan bir tanesiydi. O da LeBron James gibi sadece iki maçta oynadı. İki maçta da yine aşırı verimli şut performansı, birkaç tane işte faul alma vesaire her zaman yaptıklarını yaptı. Yani normal sezonu çok iyi kapattı. Playoff'ları çok iyi oynadı. Milli takımda çok iyiydi ve şimdi hazırlık maçlarında da oynadığı sürelerde yine çok iyi şut performansı. İstediği zaman çembere gidebilme, birebir yaratıcılık, pasları olsun, savunmadaki çabası olsun. Yine çok iyi gözüküyor. D'Angelo Russell'la sağ içindeki uyumu zaten yani elit. Hem sağ içi hem sağ dışında arkadaşlar. Şut performansı olarak bir ikili olarak baktığımızda NBA'de onlar kadar iyi şut sokabilen 2-3 tane ikili var. Curry, Clay, Tyrese Haliburton, Buddy Hield, Simons, Damian Lillard vardı. Yani böyle baktığımızda takımın spacingine inanılmaz fayda sağlıyorlar. Reeves hareketli olsun, perdeden çıkarken olsun, işte pick and pop yapma olsun. Her türlü şutu sokabilen bir oyuncu. Çok dengeli şut atıyor zaten. Ne kadar zor açılardan denese de. Bu sezonun en önemli oyuncularından bir tanesi. Austin Reeves'in hücum performansı D'Angelo Russell'la birlikte çok önemli. Çünkü LeBron James özellikle dinlendirecekse bu kadro, bu oyuncular sayesinde dinlendirecek. Bu oyuncuların performansı sayesinde dinlendirecek. Reeves de şu ana kadar yapması gerekeni yapan bir oyuncu olarak gözüküyor. O da hazırlık maçlarında çok fazla oynamadığı için detaylı bir değerlendirme yapılacak bir noktada değil. Ama şu ana kadar gerçekten Lakers'ın son iki senesinin en parlak oyuncusu oldu. Buradan takıma ekleme olan oyuncudan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü şu an yavaş yavaş ilk 5 rolünü çalmaya hazırlanıyor gibi gözüküyor. Torian Prince. İlk maçta korkunç başlamıştı. 8 dakikada 5 faul falan yaptı. Çok ucuz düdüklerdi büyük bir kısmı. Ama zaten ne kadar oyuncuların hazırlık maçları ise bunlar, aynı zamanda hakemlerin de hazırlık maçları. Onlar da düdük çalma reflekslerini çalışıyorlar herhalde. Genel olarak gördüğüm çok kötüydü hakemler, ama zaten NBA hakemleri bu düdükler konusunda normal sezonda da çok değişmeyecek yani. İlk maçtan sonra ama son 3 maçında çok iyi gözüktü. Özellikle hücumda iyi gözüktü o da. Kamp öncesinde zaten bahsediyordu, ben işte bu takımda %40 ile üçlük atacağım diye böyle konuşuyordu. İlk 4 maça baktığımızda da o da %50 ile üçlük soktu. Onun rolü biraz daha ilginç, çünkü yani ne Hachimura kadar iyi bir hücumcu, hem çok yönlülük olarak hem de agresiflik olarak diyeyim, ne de Jared Vanderbilt kadar iyi bir savunmacı, çok yönlü bir savunmacı. Ama ikisinden de azar azar yapabiliyor olmasıyla birlikte ve mesela Hachimura'nın ayakları biraz daha yavaş güçlü olsa da Vanderbilt'in de hücumda şut performansı biraz daha soru işareti. Torian Prince biraz daha ikisinin ortasında olduğu için ilk 5'te 5. oyuncu olarak belki de oturabilir oraya. Ben ne kadar hala Jared Vanderbilt'in orada olmasını savunsam da 3 maçta, hatta 4 maçta da ilk 5 çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Bir düşüneyim. Galiba ilk maç çıkmamış olabilir. Diğer 3 maçta ilk 5 çıktı ama. Darvin Ham'e de ilk 5'in 5. oyuncusu Torian Prince mi diye sorduklarında işte sonraki soru falan demiş. Net bir cevap vermemiş şu ana kadar. Jared Vanderbilt'i 3 maçtır dinlendirdiğimiz için orası da biraz karışık. Ama yani çok önemi yok bence kimin ilk 5 çıkıp kimin kenardan geldiği. Maçı kapatan 5'ler biraz daha önemli olacak. Ve sahadaki 5'lerin rol dağılımları önemli olacak. Böyle baktığımızda da Torian Prince orayı kapabilir mi? Kapabilir. Şu ana kadarki performansta kapacak oyuncu performansıydı kesinlikle. Onun sahada olması takımın hücumunu daha da açıyor. Ben her zaman biraz daha eski kafalı NBA bakış açısıyla ilk 5'in daha savunmacı olması gerektiğini düşünüyorum. Maçın sertliğini maçın başında belirlemek için. Ama belki de ilk çeyreklere hızlı başlayıp çok üçlük sokup sonra biraz daha savunma yön planı çıkacak bir kadroya da dönüşebiliriz. Bunu zaman gösterecek, ama Torian Prince hazırlık maçlarında şu ana kadar yine artı yazan isimlerden biriydi. Buradan da Rui Hachimura'ya geçelim. O da yine hazırlık kampını iyi geçiren oyunculardan biriydi. Ya zaten çok fazla kötü geçiren bir oyuncu olmadı Lakers'ta. Hani böyle tek tek söylüyorum iyiydi, iyiydi, iyiydi diye, ama Rui Hachimura'ya baktığımızda da o da biraz daha playoff'taki performansına yakın oynadı. Top kullanmaya yönelik agresif şekilde oynadı. Sahada fırsat buldukça şutlarını denedi. Close out gelse de el üstü şutlarını tereddütsüz bir şekilde kullandı. Çembere giderken biraz sol elle bitirişlerde özellikle saçmaladı. Ama sahadaki aktivitesi, agresifliği, savunmada özellikle tersten gelip çember savunma olsun vesaire, o da iyi gözüküyor şu anda. O da yine hazırlık maçlarında %50 ile üçlük attı herkes gibi. O da biraz durulacaktır. Ama ben %35-40'lar arası atabileceğini düşünüyorum. Onun dışında zaten hücum sıkıştığında birebir oynasın, sırtı dönük oynasın, orta mesafe atsın, ters eşleşmede çembere gitsin, sırtındaki kısa gardı sırtına alıp. Bunların hepsini yapabilecek bir oyuncu. Kenardan gelmesi gerektiğini düşündüğümü daha önce de söylemiştim ve şu ana kadar da öyle gözüktü. LeBron olmadığı sürece, yani daha doğrusu LeBron olduğu sürece kenardan gelen LeBron olmayınca ilk 5'e oturan bir oyuncu gibi gözüküyor şu anda. Kenardan gelmesinin şöyle bir artısı var. Hücumda ilk 5'te çıksa 5. opsiyon olacak. Onun yerine benchlere karşı ana opsiyon ya da 2. opsiyon olması onun oyun tarzına daha uygun olacaktır. O da zaten daha çok işte alacağım süre ve maçı kapatmam önemli diyordu. Maçı iyi geçirdiği sürece de kapatacak oyuncuların başında geliyor zaten. Jared Vanderbilt'e gelirsek, Jared Vanderbilt sadece ilk maçta oynadı. O yüzden onun hakkında neredeyse hiç değerlendirme yapamayacağız. Ama o oynadığı ilk maçta tek önemli nokta belki de köşe şutları 3 tane denedi. 3'ünü de tereddütsüz denedi. Şut stili de biraz daha nasıl diyeyim, kompakt ve keskin duruyordu. 3'te 2 attı ama çok bir önemi yok yani yüzdesinin. Eğer birkaç maç daha görebilseydik ve aynı şutları aynı şekilde deniyor olsaydı daha bir umutlandırabilirdi. Ama dediğim gibi yani Jared Vanderbilt'in üçlüğü de önemli olacaktır ama ben tek önemli noktanın o olduğunu düşünmüyorum. Bu taş elliliğini biraz azaltabilirse mesela çembere giderken çok rahat fırsatları hala kaçırmaya devam ediyor. Onlar bence daha önemli Jared Vanderbilt'in Lakers'ta alacağı süreler hakkında. Eğer Torian Prince ilk 5'e yerleşirse Wood, Hachimura, Vanderbilt üçlü olarak parçaların yine uyumlu olduğu bir üçlü. Mesela bu üçlü artı Reeves artı Gabe Vincent gibi 5'lerle sahaya çıkabiliriz. Ve bence o 5'ler de yine rakibine karşı artı yazabilecek, özellikle benchlere karşı artı yazabilecek bir 5'li. Vanderbilt'in o yüzden şu an çok bir değerlendirmesini yapamayacağım hazırlık kampı üzerinden. Ama kontratını aldı. Takaslanmayacağı zaten garanti. Ne rol verirsen yapacak bir oyuncu. O yüzden yani kenarda somurtacağını da düşünmüyorum bench'te kalırsa. Maç başında 20 dakikada alacaktır. O yüzden çok bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Bu aşil tendonunda ağrı var falan kısmı biraz beni tereddüt ettirdi. Çünkü geçen sezon da böyle hemen bileğini falan burkuyordu. Performansı biraz düşüyordu. Agresif hareketli oyunu biraz onu sakatlığa da yatkın yapıyor büyük ihtimalle. Ama bakalım. Daha çok şey gibi konuştular. Ciddi bir şey yok. Normal sezona hazır olmasını engelleyecek bir şey yok. Sadece dinlendiriyoruz gibi konuştular hakkında. Buradan da Gabe Vincent'a geçelim. Onun da o da ilk 3 maçta oynadı. Son maçta dinlendirildi. Gabe Vincent'ın da baktığımda yani savunmadaki performansını ben özellikle beğendim. Aktivitesi iyi. Birebir eşleşmesini kovalıyor. Tam sağ baskısını yapıyor. Fiziksel olarak çok ezilmiyor. Zaten şut üzerinden oynayan bir oyuncu. Çembere giderken de genelde orta mesafelerde bitiren bir oyuncu. O da şu ana kadar kampı %42 üçlük ile geçiriyor. Yani bu topu oynasın. Yüzde yine dediğim gibi ortalamanın üzeri üçlük soksun. Yeterli. Çok akarı kokarı olmayacak bir oyuncu gibi duruyor şu an sahada. Tek dezavantajı hani Schröder'le yer değiştirdiği için birebir. Oradan bakarsak yani çembere gidemiyor olması ve hatta bence birebir yaratıcılığının da takımı besleme açısından kısıtlı olması biraz eksi yazabilir. Ama onu D'Angelo Russell ve D'Angelo Russell ve Austin Reeves'in yanında ya biri ya diğeriyle oynayarak kompanze edeceğimizi düşünüyorum. Zaten gördüğüm kadarıyla daha çok şey gibi olacak. Yani direkt ikinci beş sokmuyor mesela Lakers. Daha böyle geçişli beşler. Karışık beşlerle oynuyoruz. Orada da Gabe Vincent'ın bench beşi, yedeklerle oynadığı beş daha çok Austin Reeves, LeBron James bazen ikisini birden barındıran beşler olacak gibi duruyor. Ama D'Angelo Russell'la da yan yana gördük. Hem ilk beş çıktığı maçlarda hem de diğer maçlarda da gördük. D'Angelo Russell da zaten oyunumuz uyumlu. O da basketbolu bilen bir oyuncu, şutu var vesaire gibi bahsetmişti. O üç gardın herhangi bir kombinasyonunun kullanacağımızı düşünüyorum. Hiç Gabe Vincent, Reeves ve D'Angelo Russell birlikte görmedik. Bu şu ana kadar iyi bir şey. Ama üçü birlikte oynadığında da yine çok sıkıntı yazacağını düşünmüyorum. Eşleşmelere bağlı olarak. Onun da iki yönlü olarak artı yazabilecek bir noktası olabileceğini düşünüyorum. Mesela Golden State'de işte Schröder'i kullandığımızda artı yazması gibi Gabe Vincent'ı oralara atabiliriz. Ama şu anda tam beklediğim oyunu gördüm ondan. Bu topu oynaması da zaten yeterli. Buradan beni en çok şaşırtan oyuncuya geçeceğim. Yani bu kampta beklentimin altında üstünde kalmak değil de hiç beklentim olmayan şeyleri yapan tek oyuncuydu. Jackson Hayes. Yani savunmada çok artı yazacağını düşünmüyordum. Çünkü Pelicans'a da az çok takip ettiğim, hakim olduğum bir oyuncuydu. Ne kadar fiziği, kulaç açıklığı ve atletizmi olsa da iyi bir çember savunucu değil Jackson Hayes. Biraz daha böyle şuursuz atletlerden bir tanesi. Ama savunmada özellikle switchlerde fena gözükmedi. Drop'ta biraz sıkıntı yaşıyor. Çünkü işte bu hem guard'ın çembere gitmesini engelleyeyim hem de uzuna eliyup pasını keseyim diye ortada kaldığında zamanlamaları çok tutturamıyor. Ama switch yaptığında vesaire o zamanlarda daha iyi gözüktü. Onun dışında fiziksellik olarak ince olması nedeniyle böyle mesela Sabonis'e karşı fiziksel olarak ezilse de bir çabası var. İki zaten atletizmi var. Bu açılardan da beklediğimden daha iyi gözüktü diyebilirim. Ama beni en çok şaşırttığı nokta hücumu oldu. Hücumda bu tamamlayıcı parça rolünü çok iyi oynayacak bir oyuncuya benziyor. Bir kere beklediğimden çok çok daha iyi pasör. Yani ellerinin fena olmadığını biliyordum ama bu kısa devrilmelerde şutörleri bulma olsun, çembere giderken ters köşedeki şutörü bulma olsun, top döndüğünde terse dönüp direkt handoff oynayıp hızlı bir şekilde pick and roll oynayıp hücumun akışını devam ettirme olsun. Hepsinde iyi gözüktü. Özellikle D'Angelo Russell ve Max Christie ile sahada uyumlu gözüküyor. Biraz daha bunların üzerine gideriz gibi. Yani ben Jackson Hayes'in çok bir rolü olacağını düşünmüyordum normal sezonda sakatlıklar dışında. Ama şu anda biraz daha beni oyuna sok hocam derse hakkıdır diyebileceğim bir oyuncuya dönüştü. Yani bu hazırlık maçları tabii ki de ama ben genel olarak hem sahadaki performansını hem de kenardayken enerjisini çok beğendim. Buradan da takımın ana uzun olmasını beklediğim ama şu ana kadar performansı biraz daha benim için soru işareti olan Christian Wood'a gelelim. Bir kere Christian Wood'la ilgili söylemem gereken en temel şey, yani benim tahminim tabii ki de bu, ne kadar doğru bilmiyorum da sahada bana gösterdiği görüntü bunu ifade ediyor diyeyim. İki aydır sanki yatmış kontrat görüşmeleri sırasında. Biraz daha göbek var, göbekli gibi gözüktü ilk maçta özellikle. Biraz böyle bir ay sürecek gibi kendini NBA maçı oynayacak kondisyona, fiziğe getirmesi. İlk maçta zaten çok döküldü. Çok yavaştı. Ne zaman ne yapması gerektiğini bilmeyen şuursuz bir oyuncu gibiydi. Her maç biraz daha iyi gözüktü. Ama tam form tutması biraz sürecek gibi geliyor bana. Yine de yedek uzun olarak kadroda artı yazabilecek bir oyuncu gibi duruyor. Bir kere rebound performansı fena değil. Çember savunamasa bile, yani iyi bir çember savunucusu olmasa bile savunma reboundlarına katkısı olsun, hücumda sağlayacağı spacing olsun, artı yazacak bir oyuncu gibi duruyor. Onun dışında benchlere karşı biraz fazla kendi şutunu zorlayan bir oyuncu. Bazen topu rebound alıp getirip rakip kurulmuşken, savunmaya oturmuşken kimseye top vermeden birebir eşleşmesini kovalayıp garip şutlar deneyebiliyor. Onun dışında çok fazla her böyle temaslı şutundan sonra faul beklentisi, bu işte Doncic gibi. Belki Doncic'le oynamanın da orada eksi yazmıştır o konuda. Her hücumdan sonra hakeme dönmesi biraz sıkıntı. Çünkü Lakers'ın geçen sezonun en büyük sıkıntılarından bir tanesi bu geçiş savunmasıydı. Bunun temelinde işte Davis'in sakatlanmamak için her çembere gidişte kendini yere bırakması. LeBron'un da yine geriye yavaş yavaş koşması etkili olmuştu. Takımda bir tane daha böyle oyuncuyu kaldıramayız diye düşünüyorum. O yüzden o konuda umarım birileri onu uyarır. Onun dışında daha önce bahsettiğim gibi biraz Anthony Davis'le ve hatta Jackson Hayes'le de yan yana gördük. Yani ne kadar artı ne kadar eksi yorum yapacak kadar süreler görmedik bu beşleri. Ama takım bunları deniyor. Sezon içinde de denemeye devam edecektir zaten. Yavaş yavaş oturur kimin ne kadar fayda sağladığı bu pozisyonlarda. Ama geçen sezonla en önemli kontrast zaten bu kadronun işte fiziksel olarak daha uzun oyunculara sahip olması, normal basketbol oyuncularına sahip olması diyeyim. 4 numarada Austin Reeves'i mesela asla görmeyeceğiz bu sezon bir daha. Christian Wood'un 4, Rui Hachimura'nın 3, Davis'in 5 olduğu 5'lerde fiziksel olarak rakiplere ezilmeyeceğimiz kesin. Bakalım yani Wood'dan da böyle aşırı umutlu değilim ama vereceği katkının da pozitif olacağını düşünüyorum diyeyim. Buradan da Max Christie'ye geçelim. Max Christie de özellikle ilk maçta çok iyiydi. Ondan sonra biraz durulmuştu. Son maçta da fena değildi. Ama baktığımızda normal sezonda 15 dakika oynayabilecek bir rotasyon oyuncusu gibi duruyor. Bir kere üçlüklerini sokuyor zaten. Çok yüzdeleri onun biraz daha düşüktü. Ana oyuncular kadar iyi sokmadı. Ama savunmadaki çabası olsun, rebound katkısı olsun, üçlükleri olsun. Arada küçük küçük ışığını verdi ama şimdilik daha ana silahlarından biri olmayacak olan birebir yaratıcılığı olsun. Uzun vadede iyi fırsatlar bulacaktır. Ya bu sezon çok fırsat bulmasını aslında istemediğim bir oyuncu. Bu tamamen bencil bir bakış açısı da. Max Christie'nin bu sezon çok parlamaması Lakers'ın onu ucuza tutması açısından da artı yazacaktır. Ama küçük küçük fırsat bulacaktır özellikle sakatlıklar olduğunda vesaire. Zaten bir yerden sonra Lakers'ın işte programın başında da bahsetmiştim. Maçı G League Tayfa ile kapatıyorlar. İlk maçtan sonra son maçın sonunu oynamayan oyunculardan birine dönüştü. O yüzden Lakers'ın onu ana rotasyonda düşündüğü kesin gibi. Ve orada oynadığında sırıtmayacak bir oyuncu gibi duruyor şu anda. Cam Reddish'e gelirsek onu da sadece ilk maçta gördük. Çok kötüydü. Savunmada çabası fena değildi ama hücumda faciaydı. Sol elle her top sektirdiğinde topu kaybetti. Saçma sapan şutlar kaçırdı. Yani denediği şutlar doğru olsa bile airball'lar, işte kötü şut kaçırmalar, birebir yaratıcılığın kötülüğü vesaire derken zaten ilk maçta ayak bileğini burktu. Bir daha da görmedik. Şimdilik Cam Reddish'in zaten süre alacağı çok bir yer yoktu. Bir süre dinlensin, sakinleşsin vesaire iyi gelecektir ona da. Ama normal sezonda onun çok ciddi süreler alacak bir fırsat olacağını düşünmüyorum. Sakatlıklar hariç. Buradan maçı kapatan G League tayfaya geçeyim. Onlarla da küçük küçük bahsedeceğim. Çok detaylı girmeyeceğim. Belki işte draftta seçtiğimiz oyunculardan biraz daha detaylı bahsederiz. Öncelikle Jalen Hood-Schifino. Yani şu ana kadar gösterdiği performans gerçekten kötüydü. Yani net kötüydü. Yaz ligini de zaten çok iyi geçirmemişti ama şu anda takımla ana rotasyonda NBA oyuncularına karşı oynadığında da iyi gözükmedi kesinlikle. Yani daha doğrusu şöyle. Bazı şeyleri fena değil. Bir kere savunması fena değil. Fiziksel olarak pozisyonu için zaten iri bir oyuncu. Hem fiziksel eşleşmelerde böyle switchlerde uzun oyuncularla kaldığında iyi gözüküyor. Okey. Ama bir point guard'ın yapabileceği hiçbir şey şu anda veremiyor gibi. Yani pas verebiliyor biraz. Ters köşede işte dribble mı olsun, drive'da dışarı çıkarma, drive and kickler olsun fena değil o konularda. Hadi hakkını yemeyeyim. Ama şut konusunda şu ana kadar korkunç. Çembere giderken çemberde iyi bitiremiyor. Floater'ları girmiyor, orta mesafesi girmiyor, üçlük sokamıyor. Bu kadar kötü şut performansıyla oynarken sahada artı yazabilecek kadar yetenekli de değil yani pasör olarak da savunmacı olarak da şu anda. Ha bu takımın artısı şu. Bu takımda zaten rolü yok şu anda. O yüzden Jalen Hood-Schifino oynayamadı vah vah diye karalar bağlamayacağız. Bu seneyi G League'de geçirecek ve özgüvenini, şutunu vesaire orada toparlayacaktır. Arada yine sakatlıklar olursa ana rotasyona girme ihtimali olan bir oyuncu işte Reeve, D'Lo, Gabe Vincent'tan biri sakatlandığında biraz daha rolü artabilir. Daha doğrusu rolü artabilir derken fırsat bulabilir. Ama şu ana kadar orada yer açıldığında fırsat vermen gereken bir oyuncu ışığı da göstermedi bence. Dediğim gibi bu kadronun Jalen Hood-Schifino'yu oynatmama lüksü var. Onun performansına biz bakmıyoruz. Normal sezonda da onun sağlayacağı kadro derinliğine de ihtiyacı çok yok takımın. Ama 17. sıradan seçtiğim bir oyuncunun biraz daha iyi gözükmesi iyi olurdu. Özellikle arkasından seçilen Jamie Hawkes, Brandon Podzimski ve onu da Podzimski de diyorlardı ben. Tam telaffuzuna emin değilim şu anda. Podzimski diyorum. Ve Cam Whitmore'un performanslarına baktığında cidden sırıtıyor. Neyse yani çok emin değilim. Yani G-League'de oynayacak zaten bu sezon. Bir iki sezon G-League'de oynayıp pişip sonra katkı verebilecek bir oyuncu olabilir. Mesela ben geçen sene de Max Christie'yi seçtiğimizde çok sinirlenmiştim. Çünkü ardından seçilen Jaden Hardy'yi çok istiyordum. onun net bir steal olacağını hala düşünüyorum. Ama Max Christie şu ana kadar en azından bir NBA oyuncusu ışığı verdi. Belki daha iyisi de olur. Jalen Hood Şifinalı'da yanılırım umarım ve Lakers scoutları yine haklı çıkar diye umuyorum. Buradan benim favorim olan Maxwell Lewis'e geçelim. Maxwell Lewis de şu ana kadar hazırlık maçlarında fena ışıklar göstermedi. Şut performans olsun, çembere gitme olsun, çembere giderken hep kafasını kaldırması ve bu işte pick and roll'da devreden uzunu bulma olsun, kat eden oyuncuyu bulma olsun iyi gözüküyor şu anda. Biraz heyecanlı oldu bariz. Bazen çok pası kovalayıp saçma sapan top kayıpları yapıyor. Bir iki tane birebir yaratıcılık denerken de top kaybı oldu. Ama Maxwell Lewis benim bu genç tayfada Max Christie ve Jalen Hood Şifino'yu da katarsak en beklentimin yüksek olduğu oyuncu. Onun da zaten bu sezon oynamasına ihtiyacı yok takımın. G-League'de pişecek o da. Ama umut veren highlightlarını bu Lakers yaz liginde de biraz görmüştük. Bu maçlarda da hazırlık maçlarında da gösterdi. Umarım tutar. Gerçekten çünkü iki yönlü bir 3&D forvet. Kendi şutunu yaratan hatta pas pick and roll'dan pasları da bulabilecek bir komple forvete dönüşebilecek potansiyeli var. G-League'de de South Bay Lakers'ta da bol bol izlemeyi planlıyorum bu sene zaten. Dimoy Hacı'dan da bahsetmek istiyorum. Onu da şöyle. Ya bu çocuk net tutacak da nerede tutacak onu bilmiyorum sadece. Çünkü savunmada yaptığı bazı şeyler saçma. Yani reaksiyon süresi inanılmaz iyi. Pas arası olsun, birebir savunma olsun, savunmacısına geçildikten sonra arkadan gelmeler olsun. Bir şekilde bu adam topu çalıyor. Her maçta da 1-2 top çalması net var. Takımın ritmini bozuyor. Yani rakip hücumun ritmini çok net bozabilecek bir guard. Şutu fena değil. Şut sili temiz, hızlı çıkarıyor. Yani komple bir rol oyuncusu. NBA seviyesinde bir rol oyuncusu olacak mı? Onu göreceğiz. Bence olabilir. Umarım Lakers'ta olur ama hatta şöyle diyeyim, bence kesin olacak. Net bir rol oyuncusu. 3&D. Hatta oyuncu yeteneklerine baktığımda Austin Reeves ile yan yana oynayabilecek bir oyuncu olarak net olabilecek bir oyuncu. Fiziği biraz kısa ama Gabe Vincent'la mesela fiziksel olarak aynı profildeler. O yüzden Gabe Vincent rolünü alabilecek bir oyuncu olduğunu da düşünüyorum. Biraz oyun kurucu yetenekleri kısıtlı olsa da işte dediğim gibi yanında biraz daha shooting guard pozisyonundan oyun kurabilen bir oyuncuyla yan yana oynayabilir ve böyle net bir undrafted steal olabilecek oyuncu ışığı veriyor. Colin Castleton'dan da bahsetmek gerekirse o da benim aslında bu ikiliden daha umutlu olduğum oyuncuydu. Ama şu an fiziksel olarak hiç NBA seviyesinde bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Artı yazdığı maçlar var hazırlık maçlarında benchlere karşı vesaire ama o da bu sene G League'de geçirsin, fiziklensin, şutunu biraz geliştirsin, biraz pişsin gibi duruyor. Yani pişsin ondan sonra konuşuruz gibi duruyor. Bu sezon takımda fırsat bulabilir mi? Yine sakatlıklara göre küçük küçük orada burada bulabilir. Ama bu sezon takımı etkileyecek bir performans ondan da beklemiyorum. En sonunda da Alex Fajbaram. Onunla değinecek çok bir şey yok zaten. Atletik, şut olmayan, basketbol yetenekleri kısıtlı bir oyuncu. O da G-League tayfada yine pişecek oyunculardan bir tanesi. Ama ben onun mesela NBA'de çok süre alacak bir oyuncuya dönüşeceğini düşünmüyorum. Takımın genel yapısına tekrar değinmem gerekirse de ben gerçekten genel olarak çok beğendim kadroyu. Hem zaten kadrodaki oyuncuların yeteneklerine baktığımızda çok net oturuyordu kadro. Ve parçalar yer değiştirdiğinde de takımın esnekliği çok bozulmuyor. Böyle çok limitli, kısıtlı oyuncular yok. Bu oyuncu sadece şu beşli oynar diyeceğim. Belki Jared Vanderbilt olabilir ama o bile o kadar değil. O yüzden ben normal sezon açısından da bu kadro derinliğinin çok artı yazacağını düşünüyorum. Zaten hazırlık maçlarında da genel olarak normal sezon rotasyonlarını yaptı Darvin Ham. Buna da şundan dikkatimi çekti çünkü Golden State maçında Steve Kerr mesela ilk 5, ikinci 5 direkt değiştiriyordu maçın büyük bir kesiminde. Biz direkt işte normal sezonda nasıl yapacaksak onları denedik. Normal sezona hazırlık yaptı. 3 kardı hiç denemedik ama deneyeceğini normal sezonda yine düşünüyorum. Tam kadro çok fazla maç oynamadığımız için onu deneyecek çok bir yer bulamadı büyük ihtimalle. Çok fazla böyle Wood, Davis, Hayes'den hiçbirinin olmadığı bir beşli de sahada durmadık. daha çok uzun beşlerle sahadaydık. Hatta Golden State'in ilk yarısının sonundaydı galiba. Reeves, Prince, Rui, LeBron, Davis de attı sahaya. Şu ana kadar ne görmek istersem onları gördüğüm takımda denedikleri şeylerin hepsi umut vaat eden ve saçma sapan şeyler çok denemediler bence. O yüzden acaba diyorum ya, Darvin'in ilk geldiğinde hiç beğenmediğim bir koçtu ama bu Westbrook takasından sonra yaptığı şeyler genel olarak biraz daha mantıklı ve tutarlı duruyordu. Şu ana kadar hazırlık kampını da iyi geçirdiğini düşünüyorum. Onun dışında bir senelik tecrübe bile ona çok şey katmış. Yani basın toplantılarında da mesela ilk geldiğinde saçmalayan bir oyuncuydu. Oyuncu diyorum, koçtu Darvin'e. İşte benim için kazanma ve yenilik, galibiyet yenilik önemli değil. İşte wisdom'lar ve lesson'lar var falan diyordu. Artık öyle saçma açıklamalar yapmıyor. Daha contender olduğunun farkında bir koç gibi. O yüzden ben şu ana kadar gördüğüm maçlarda koç ekibine de artı olarak yazıyorum bu maçları. Lakers'ı da genel olarak burada kapatabiliriz. Buradan birkaç tane de benim hazırlık maçlarımda en azından diğer takımları izlerken dikkatimi çeken bir iki şeyden bahsedip sonra da sorulara geçeceğim. En başta zaten bu hazırlık döneminin en klasik muhabbetlerinden bir tanesi var. Chet ve Wembanyama. Bu OKC Spurs maçının ilk yarısı özellikle. Çünkü ben de sadece orayı izledim. Yani ikisi de birer freak gibi duruyorlar ama Wembanyama çok garip duruyor sahada. Yani Chet Holmgren fiziğinde oyuncuları gördük, yeteneğinde oyuncuları gördük. Mesela Pokuševski bile hatta oraya girebilir. Ne kadar Chet çok çok daha iyi bir oyuncu olsa da. Ama yani Wembanyama gibi bir şey hiç görmedik ve yani bu oyuncunun tepe noktası ne bilmiyorum. Yani çok garip. Bir kere pek çok kesit düştü zaten. Bu podcast'i dinleyenler de onları da görmüştür diye tahmin ediyorum. Thomas Bryant'ın üzerinden sol elle vurduğu bir tane smaç var. Bütün vücudu bu restricted alan denen yarı dairenin dışındayken vuruyor. Zaten Thomas Bryant bu ne diye kenara bakıyor. O video çok meme olacak gibi duruyor şu anda. Onun dışında yani bu adamın şutunu savunma ihtimali kimsenin yok ligde. Ben mesela hatta birkaç arkadaşıma da bundan bahsettim. Yani çok klasiktir. Bu Shaq mesela fiziksel eşleşmesi olmayan bir oyuncu ve herkesi iten bir oyuncuydu NBA'de. İşte Sean Bradley'ler olsun vesaire, kendinden uzun oyuncuları da fiziksel olarak ezebildiği için yok eden bir oyuncuydu. 2003 senesinde bu çaylak Yao Ming'e karşı oynayıp onu fiziksel olarak ezemeyip sonra birkaç tane blok yediği sahneler var. Mesela ben Davis'in Wembanyama'ya karşı bunu yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü yani Davis Durant gibi bir oyuncu sahada duruş olarak ama çok daha uzunu. Yapabildiği şeyler olarak da mesela pick and roll'dan birebir şutuna doğru gidip orta mesafe fade ve şut atabiliyor. Bunu 2.20 boyuyla yapıyor. Kulacı çok uzun zaten falan derken oturduğu noktada kendine güveni olsun, fiziksel olarak kondisyonu olsun, gücünü biraz daha yaşla kazanacağı güçlenme olsun. Tam olduğu noktada Wembanyama'yı nasıl durduracak bir takımlar bilmiyorum. Yani Draymond Green'in muhabbeti vardı. Driblingini daha yere yakın olarak savunup driblingini bozma. Bu savunmayı da çok hızlı çözeceklerini düşünüyorum. Çünkü bu zamanda Nowitzki'ye vesaire de yapılan bir şeydi. Durant'e de yapılan bir şeydi. NBA takımları ne kadar gömsem de bazı koçluk şeylerine, bu tarz konularda biraz daha uyanıklar. Oyuncuların yeteneklerini kullanma konusunda biraz daha uyanıklar. O yüzden o tarz bir savunmayı da bir yerden sonra yok edecektir. Bu çocuk daha 19-20 yaşında. Daha göreceğimiz çok şey var. Ama şu an vaat ettiklerine baktığımda gerçekten saçmalık. Chet'e de değinirsek, Chet de çok iyi zaten. Ama Chet biraz daha anormalin normali gibi. Yani mesela Chet 2.16 boyunda. O yüzden Porzingis'lerle, Davis'lerle biraz daha onların eşleşebileceği bir oyuncu. Ama çembere gitme olsun, üçlük atabilme olsun, yardım savunması olsun ve rebound toplama olsun, o da çok komple bir uzun. Bu ikisi de umarım klasik sakatlık problemleri yaşamaz. uzun sürede birbirleriyle birlikte anılacaklardır. Ben şeyi izlemiştim mesela. Bunlar U18 miydi, U19 muydu hatırlamıyorum da. Bir Dünya Kupası eşleşmesi vardı Fransa-Amerika. Orada Wembanyama mesela Çet'e üstünlük sağlamıştı. Bu hatta OKC Spurs maçını izlerken de bir yerde bir sahne vardı benim çok dikkatimi çeken. Bilmiyorum çok konuşuldu mu. Çet bir faulden sonra çembere gidiyor. Wembanyama da topu blokluyor. Çet'in de kafasına vuruyor. Çet yere düşüyor. Çet yere düştüğünde de elini uzatıyor. İşte Wembanyama'ya da uzatıyor. Yani hem burada çok bir alınma, gocunma olmadığını göstermek için de yaptığını düşünüyorum ben. Ama Çet topu tutup hakeme dönüp Wembanyama hakeme dönüp buna bu değişik ne yapıyor diye bakıp Çet'i hiç takmadı. Bunları daha sonra da maçın içinde bir pozisyonda da Wembanyama Çet'e kafa atıp basket faul atıyordu. Maçtan sonra Çet Instagram'da falan paylaşımlar yaptı. Küçük küçük burada bir rivalry, bir rekabet tohumları atılıyor. Zaten işte milli takım seviyesinde de vardı. Normal sezonda ilk OKC Spurs maçını heyecanla bekliyorum o yüzden. Net bunların bir kavgası var gibi geliyor bana. Onun dışında Golden State Lakers maçlarından dolayı Kuminga çok dikkatimi çekti. Yani zaten atletizm olarak NBA'de böyle 3-5 oyuncunun sahip olduğu bir atletizm seviyesine sahip. Çok eforsuz bir sıçraması var. Çok güçlü duruyor sahada. Hızı da çok iyi. Çok çabuk hızlanabiliyor. Durduğu yerden bir anda çembere gidebiliyor. Atletizm olarak akıl almaz bir oyuncu zaten. Onun dışında dribbling üzerinden çekilerek orta mesafe ve üçlükleri de çok temiz attı. Çekinmeden attı, özgüvenli bir şekilde kullandı. Ve yüzdeleri de soktu. Ha, yüzdeleri çok saçmaydı, %50'lerle falan soktu. Ama o şutları böyle özgüvenli bir şekilde atacaksa, deneyecekse ve takım da buna fırsat verecekse Kuminga'da beklediğimiz patlamayı yapabilir ve Franz Wagner üzerinden seçilmesiyle dalga geçilen Golden State'in elini biraz rahatlatabilir bu konuda. O yüzden Kuminga'ya da özellikle fantaziciler açısından da söyleyeyim ve böyle işte genç takip etmeyi seven insanlar için de değineyim dedim. Hani Kuminga'nın bu sezonu ilginç olabilir ve bu sezonu ilginç olmasa bile, çünkü Golden State'de biraz bu gençleri ana rotasyona sokma konusunda sıkıntılar yaşadılar. Ama Kuminga'nın Golden State'de olmasa bile bir takımda bir ara tutacağı kesin gibi düşünüyorum ben. Belki de Golden State'den ayrılması gerekebilir bunun için. Küçük bir Podzimski'ye de değineyim. O da zaten draftta benim beğendiğim bir oyuncuydu ama Golden State'de de çok iyi gözüktü. İşte şutu var, çembere gidebiliyor, orada floaterları var. Pas yeteneği, sağ görüşü iyi, rekabetçilik olarak da çabalayan, motoru yüksek bir oyuncu. O da biraz da işte kısa bir guard olmasıyla biraz underrated oldu gibi. Ama Golden State oradan da bir steal kapmış olabilir. Bir diğer dikkatimi çeken oyuncu da Ben Simmons. O da işte Brooklyn maçında gördüğüm kadarıyla fiziksel olarak iyi gözüküyor. Kafasını da biraz daha toparlamış gibi şey olarak, yani bu sahada toptan kaçan oyuncu modundan uzaklaşmış gibi duruyor. Zaten Brooklyn'den çok çok fazla haber çıkmıştı. Ben Simmons çok iyi gözüküyor. Ben Simmons hiç bu kadar iyi gözükmemişti. Geçen sene işte Mikal Bridges de diyordu. Sırt ağrıları vardı. İşte şu an o şey tamamen geçti. Fiziksel olarak çok iyi. Çok iyi gözüküyor vesaire. Zaten o kadar çok haber çıktı ki fantasy liglerinde bir anda tekrar popüler bir oyuncuya dönüştü. Bizim maçta da çok iyi oynamasa da fiziksel olarak iyi gözüktüğü için dediğim gibi bu sezon tekrar toparlayabilir. Ha, şutu Ben Simmons'ın belki asla olmayacak ama bu adam şutu olmadan da 18-8-8 yapan elit bir savunmacıydı. Brooklyn Nets'in kadrosuna baktığımızda da yanında Mikal Bridges, Cam Johnson, hatta belki Cam Thomas gibi oyuncular, işte Dinwiddie'dir, Nicholas Claxton'dır vesaire. İyi bir çekirdek de var. Biraz bu işte çaylak sezonunda Embiid'in sakatlandığı dönemde topu Ben Simmons'a ver ve herkese yaratmasını izle tarzı bir basketbol oynayıp dikkat çekebilir bu sezon. Artık NBA'de bir comeback player of the year gibi bir ödül yok ama öyle bir ödül olsa bir numara yazacağım oyuncu olurdu. Buradan da sorulara geçelim. Yalım'ın sorusu var. O Wembanyama bu sene Lakers maçlarında ortalama 35-20-10 ortalaması tutturur mu? Sorun bu hocam demiş. İşte bu ortalamalara yakın bir şey tutturur büyük ihtimalle. Zaten küçük değinmiştim bu arada Wembanyama-Davis eşleşmesini. Bence Wembanyama biraz ortalığı karıştıracak. Umarım sakatlanmaz. Çok yetenekli ve çok özel bir oyuncu. Vallahi Spurs'larda çok şans yani. Duncan'lar, David Robinson'lardan sonra bir tane daha böyle franchise'a koy 15-20 sene seni taşısın topçusu buldular. Kawhi gibi bunu harcamazlar diye umuyorum. Ne kadar Spurs'lar Kawhi'nin aptallığına yazsa da bunu. Vallahi çok garip bir şey geliyor ya. Çok hızlı bir şekilde şampiyonluğa oynayan takımların şu an yüklenmesi lazım. Çünkü 3-5 sene sonra yani buna sadece bir tane yetenekli, aklı başında oyun kurucu var ve izle topçusu ya. Böyle bir Darius Garland falan çalıp yanına. 3 tane de biz koşalım, boş şutlarımızı atalım, forveti koy yanına. Sonra Wembanyama şovu izle topçusu ya. İsmail'in sorusu, o biraz daha geniş bir soru sordu. Çok uzatmadan değinmeye çalışacağım. Klasik normal sezon öncesi işte ödülleri kimler kazanır ve sezon tahminleri neler olur gibi bir soru. MVP ile başlamak gerekirse bu aynı zamanda bence çılgın tahminle de girebilir ama ben Anthony Davis'i MVP adayım olarak yazıyorum. Yani bir kere şu an NBA'in en iyi oyuncularına baktığımızda sürpriz o seviyeye çıkacak oyuncuları bir kenara atarsak işte Yanis'tir, Jokic'tir. Bu adamlar zaten MVP'lerini de aldılar. Finals MVP'lerini de aldılar. Şu an biraz daha Jokic mesela geçen sezon da MVP alabilirdi bu arada. Ama biraz daha bu MVP alan oyunculardan nasıl diyeyim? Hikaye onların işte 3. 4. MVP'lerine gelince biraz daha basının şeyi düşüyor. Nasıl diyeyim? Onlara ödül verme heyecanı düşüyor. Ödül olmayan oyunculara yönelme ihtimali artıyor. Embiid'in MVP ödülü gibi. Şu an Lakers'ın kadrosu da bence tepe takımlar arasında en geniş kadro olduğu için normal sezonda yüksek bir dereceyle bitirme ihtimallerinin ciddi derecede olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden o noktada da LeBron'un da biraz kendini geri çekeceğini düşünüyorum. Çünkü yaşı itibariyle ve takımın yapısı itibariyle onun biraz daha dinlenme fırsatı var. Ama Davis'in yükü yine de yüksek olacak. Takımın hem hücumda hem savunmada lideri olacak gibi duruyor. Bu açıdan baktığımda da Davis'in elinde çok iyi bir fırsat var. 65 maç oynadığı sürece bu ödülün bence favorilerinden bir tanesi. Yani klasik Doncic yazılabilir buraya ama Mavericks takımından ne kadar beklentimiz yüksek olması gerekiyor emin değilim. Onun dışında sürpriz oyuncular olarak işte Tatum'dır, Shai Gilgeous-Alexander'dır bunlar gelebilir. Ya da mesela bir Anthony Edwards vesaire. Onlar yine takımların beklentiyi aşması üzerinden olacaktır. Tatum değil de diğer işte Shai Gilgeous-Alexander mesela. Anthony Edwards. Bunlar biraz daha takımların beklentiyi aşması ve bu oyuncuların birer eşik daha atlamasıyla olabilir. Yılın savunmacısında da yani bu ödülde biraz daha şeye dönüştü zaten. Matematiksel bir ödüle dönüştü. Savunma ratinginde en iyi takımlar kimler? Bunların en iyi savunmacıları kimler? Diye bakılarak verilen bir ödül. Jaren Jackson Jr'da geçen sezon biraz daha işte sonradan gelip çok çok etkileyici bir çember savunma performansı gösterince almıştı bu ödülü. Ben buraya yine Davis yazarım. MVP'den daha yüksek ihtimali olan ödülün bu olduğunu düşünüyorum. Burada da yine Davis yazma nedenim en temelinde Lakers'ın kadrosuna baktığımızda hücumda çok komple bir kadroyuz ama savunmada birkaç eksiğimiz var gibi. Ama bunların hepsini toparlayacak ana oyuncu Anthony Davis. Mesela yine çok detay bir örnek aslında ama Austin Reaves milli takımda oynarken biraz daha böyle switchlerle fiziksel olarak ezilerek rakipler tarafından kovalanmıştı. Lakers'ta oynarken bunları çok görememiştik. Yani görmemiştik rakip takımlar burayı çok buradan kazıyamamıştı Lakers'ı. Çünkü arkasında Anthony Davis vardı. Davis'in böyle küçük küçük faydaları bir bütüne yansıdığında Lakers'ı ligin en iyi 5-6 savunma takımından biri yapabilecek bir oyuncu. Burada yine sağlık ve oynayacağı maç sayısının önemi yüksek. Yılın 6. adamı ödülüne baktığımızda burada benim aklıma aslında çok fazla aday gelmedi. Büyük Oscar daha düşünsem birkaç oyuncu daha bulabilirdim ama ilk aklıma gelen oyuncu Buddy Hield oldu. Orada da Indiana'nın ilk beşinin Haliburton, Bruce Brown, Mathurin, Toppin ve Miles Turner olma ihtimalinden bahsediliyor. Böyle baktığımda kenardan gelip böyle 15-16 sayı atıp böyle 3-4 rebound, 3-4 asist yapıp zaten ligin en iyi şutörlerinden bir tanesi. Bir de benim derece olarak da doğuda sürpriz yapacak takımımın Indiana olmasının etkisi var burada. Indiana biraz beklentiyi aşarsa Indianalı oyuncuların performansları da biraz daha medyanın, basının göz önünde olur. Ve orada yılın 6. adamını alabileceğini düşünüyorum. Ya geçen sene mesela Malcolm Brogdon çok daha net bir örnekti. Çok daha net bir adaydı. Geçen sezonu ikinci bitiren bir Quickly vardı. Mesela Quickly de oraya yazılabilir. Ama ben böyle bir Buddy Hield sürpriz adayı atıyorum ortaya. Yılın savunmacısına baktığımızda bu bayağı zor bir ödül. Çünkü bu da zaten genelde istatistikler üzerinden verilen bir ödül. Burada baktığımızda da yani en net adaylar işte Scoot Henderson, işte Wembanyama, Chet Holmgren gibi oyuncular. Hem fırsatı çok fazla olacak hem de işte rolünü yani uzun süreler alabilecek oyuncular. Öyle bakınca da Chet Holmgren'in OKC gibi playoff potasında ve hatta playoff'ta play'inin üstünde olma ihtimali olan bir takım. Yani OKC derecesini biraz da arttırıp böyle 47-48 galibiyetlere gelirse Chet Holmgren'in katkısı daha da dikkat çekecektir. Geçen sezon mesela böyle 30-35 galibiyetle bitirselerdi daha da net aday olarak koyabilirdim. Çünkü aldıkları her pozitif katkının Holmgren'in olmasına yazılma ihtimali daha yüksek olurdu. Ama ben yine Chet Holmgren diyorum ya birinci adayıma yılın çaylağı ödülünde. En çok gelişme gösteren oyuncuya baktığımızda olağan şüpheli nasıl geçen sezon Tyrese Halliburton olduysa bu sezonda Mikal Bridges gibi takastan sonra performansı çok artan oyuncu olarak bu sezon geçen sezon Brooklyn'de yaptığı istatistikleri yaparsa en çok gelişme gösteren oyuncu olacaktır. Benim burada sürpriz adayım yine bir Indiana Pacers'lı Obi Toppin. Obi Toppin'i ben New York'ta genel olarak beğeniyordum oynadığı sürelerde. Zaten bu podcast'i dinleyenlerin belki artık sıkılacağı bir seviyede ben artı eksi istatistiğini takip eden bir insanım ve bu oyuncular fırsat bulduğunda, süre bulduğunda ilk beşlerde de iyi katkı verebilen oyuncular olduğunu düşünüyorum. Obi Toppin'in de tam etrafında onun için mükemmel bir kadro var. Zaten bir önceki podcast'lerde de biraz bahsetmiştim. Oradaki sürpriz adayım o yüzden Obi Toppin. Yılın koçuna geldiğimizde de bu da zaten beklenti aşan takım ödülüdür genelde. Burada da benim en net aklıma gelen takım ne kadar Indiana'dan da biraz bahsetsem de OKC. OKC'de de adını telaffuz edemediğim Mike Dengla mı? Neyse o bir numaraya yazarım yılın koçu ödülünün benim için favorisi olarak. Çılgın tahmine gelirsek zaten Davis'ten biraz bahsetmiştim. Davis'ten bahsederken Lakers'ın da NBA birincisi olabileceğini düşündüğümden bahsetmiştim. Benim çılgın tahminim Lakers'ın NBA birincisi olması. Onun dışında bir çılgın tahminde ne kadar çılgın olduğu tartışılır da Wembanyama çaylak sezonunda All-Star olan ilk oyuncu olabilir uzun süredir. Blake Griffin olmuş muydu tam hatırlayamadım. LeBron, Carmelo falan olamamıştı mesela. O olabilir. Normal sezon birincisi de o yüzden yine Lakers yazıyorum. Doğu finali, Batı finali ve NBA şampiyonu tahminleri var bir de. Doğu finali tahminim zaten herkesin tahmini olan Celtics Bucks. Batı finali için de tekrar bir rövanşın olacağını düşünüyorum Lakers Nuggets karşısında. Burada biraz Suns'ı kenara atmış oluyorum ama yani bu üç takım arasında ben Lakers Nuggets'ı bir tık daha öne yazıyorum. Belki Lakers'ta olmamın etkisi vardır burada. NBA şampiyonu olarak da sezon öncesi tahminim Los Angeles Lakers ki bilen bilir diyeyim ben Lakers'ı 2020 sezonu başında NBA şampiyonu favorisi olarak yazmamıştım. Şu an Celtics'i, Bucks'ı, Nuggets'ı ve Suns'ı genelde Lakers'ın üstüne yazıyorlar. Haksızlar diyemem ama benim bu sezon Lakers beklentim çok yüksek. Yani daha önce hiç bu kadar Lakers'a yükselmemiştim. Hatta geçen merak edip eski performanslarıma bakmak için çünkü bir iki eleştiri vardı haklı eleştiri podcast performansıma. Merak etmiştim eski podcastlerimi dinliyordum. Yani 2020 Lakers'a o kadar gömüyorum o kadar gömüyorum ki insanlar o ara beni eleştiriyorlardı. Haklılarmış yani bu kadar 50 galibiyet 12 mağlubiyetle giden takımı ya bilmiyorum ilk tur geçebilir miyiz modunda gibi şey yapmışım. Gömmüşüm yani o dönemde. Maçları izleyince biraz perspektif kayboluyor galiba. Çok böyle detaya düşünce, detaylarda kaybolunca. Bu sezon ama benim favorim Lakers. Dora'nın sorusu, Ben Simmons beklentilerin sorusu vardı. Onu zaten cevapladım gibi düşünüyorum. Phoenix Suns dedim. Golden State'de CP3 mi, Kevin Looney mi demiş. Herhalde bu ilk 5 için diye düşünüyorum. Bence Kevin Looney olur. Looney, Green, Wiggins, Klay Thompson, Curry 5'i geçen sezonun en iyi 5'lerinden bir tanesiydi oynadığı süredeki performans olarak. Onu çok bozacaklarını düşünmüyorum. Şu an Green'in sakatlığıyla Chris Paul'u ilk 5'e attılar ve daha kısa bir 5'le çıktılar. Fena da gözükmedi bu arada. Chris Paul da çok rahat bir şekilde oturdu o 5'e. Ama herkes sağlıklıyken ben Looney'nin ilk 5, Chris Paul'un 6. adamı gibi olacağını düşünüyorum. Bak 6. adam olarak, ödülü olarak Chris Paul da düşünülebilirmiş. Chris Paul'u da oraya yazabilirmişim. Derek White vs. Horford demiş. Orada da ben yine ilk 5 olarak düşünüyorum bunu. Ben Porzingis, Horford, Tatum, Brown ve Holiday gibi çıkacaklarını düşünüyorum. Boston'ların çoğu White'ın çıkacağını düşünüyor. Orada Horford'ın kenardan geleceğini düşünüyor. Ama Boston ne yaptı? Holiday'i kenardan getirdi maçların ilk maçlarda. Orada şey gibi bir açıklama da vardı yanlış hatırlamıyorsam. Holiday daha yeni kadroya geldi. Daha yeterince antrenmanlara katılmadı. İşte takıma hakim değil. O yüzden kenardan getirdik gibi. Son noktada ben yine de White'ın 6. adam olacağını düşünüyorum ama Horford'un olması belki daha mantıklı olabilir. O da işte kenardan çok uzunlar olmadığı için rotasyonun daha net oturması açısından iyi olabilir. Zaten yedek point guard olarak Peyton Pritchard'ları da var. Onu da kontratını uzattılar yeni. İyi bir kontratı uzattılar hatta. Ondan alacakları katkıya göre işte ana yedek guardları Peyton Pritchard da olabilir. Haydar'ın soruları var. Onlarla da kapatacağım. Bu yılın Dark Horse takımı kim sence demiş. Yani OKC aslında ama OKC'den herkesin beklentisi çok yüksek olduğu için o artık bir Dark Horse sayılır mı emin değilim. Doğu'da benim için Indiana Pacers. Batı'da da yani daha da sürpriz bir takım yazmak gerekirse Minnesota Timberwolves olabilir bu takım ya. Ne kadar bu Gobert takasında verdikleri asetler korkunç derecede yüksek olsa da, ne kadar Gobert-Towns uyumu biraz soru işareti olsa da, onların da çok geniş bir kadrosu var. Çok net bir yıldızları da var Anthony Edwards. Bence net patlama sezonu bu sezon zaten onun. Playoff'larda gösterdiği basketbolu normal sezona yayabilirse böyle 27-28 sayı işte 6 rebound, 5 asist, 2 top çalma, 1 blok gibi saçma sapan oynarsa Minnesota'yı bir üst seviyeye taşıyabilir belki. O yüzden Minnesota ve Indiana Pacers diyebilirim buraya. İlk hangi koç kovulur diye sormuş. Burada çok bir isim aklıma gelmedi. Minnesota patlarsa bu arada Finch'i kovabilirler anlamsız bir şekilde. Onunla çok alakası olacak bir kovulma olacağını düşünmüyorum orada. Yani beklentisi yüksek olup çakılan takımların çoğunun koçu zaten bu yaz kovuldu. İşte ne bileyim Bucks'tan Bud gitti. Toronto'dan Nurse gitti. Sixers'tan Duck gitti. Onlar bu sene ilk sezonlarında koçlarını kovmayacaklardır zaten. O seviyede olan işte Knicks, Cavaliers falan var. Belki Cavaliers'tan bu sezon biraz daha geçen sezonun altında kalırlarsa J.B. Bickerstaff kovulabilir. O iyi bir aday gibi duruyor. Batı'da baksam yani Hem'in kovulacağını çok düşünmüyorum şu anda. Clippers Ty Lue'yu kovamaz. Clippers'ın da zaten problemleri Ty Lue'yla alakalı değil çünkü. Öyle baktığımda Dallas'tan Jason Kidd olabilir. O da bak iyi bir aday. Son olarak son soruda deney hiç kiminle birilerini dolandırır? Kimleri birilerinin peşkeş çeker demiş birilerine. Ya Utah'ın takas şeyi biraz kalmadı gibi. Bu senede yani şu an biraz daha Utah'ın takasları sanki şey gibi geliyor bana. Markkanen'le de aynı şeyi yaptılar. Collins'le de aynı şeyi yaptılar. Bir ara potansiyelini göstermiş ama sonra rolünü bir türlü bulamamış oyunculara yönelme gibi yapıyorlar. Yani en azından Collins ve Markkanen bana onu ifade ediyor. Öyle bir oyuncu da şu an piyasada kim var desem Colin Sexton var. O da Utah'tı zaten. Onların böyle bir guard pozisyonunda sıkıntıları var. İşte THD'dir, Colin Sexton'dır, Jordan Clarkson'dır. Bir bolluk var orada. Oradan birini kullanabilirler takas için. Colin Sexton'ı ya da THD'den bir tanesini böyle biraz parlatıp üstüne draft hakları da koyup bir takas yapabilirler belki. Onun dışında çok bir oyuncu gelmedi aklıma şu anda. Kimi dolandırırlar diye baktığımda da şey yapacaklar mı? O önemli. Mesela Markkanen'i güzel parlatmışken takaslayacaklar mı? Sanki yapmayacaklar gibi duruyor. Kessler, Markkanen tutacaklar gibi o ikiliyi, bir uzun ikilisi olarak. Yanına da Collins ya da Taylor Hendricks'i oturturlar gibi duruyor şu anda. Bak, Tyler Hero'yu alsalardı bu beyaz yutan, beyaz çocukları konseptini daha da ilerletebilirlerdi. Onu yapamadılar. Bir ara Miami'yi tokatlamaya çalışabilirler orada ama Pat Riley de tokatlanacak bir GM değil. Orada bir çekişme dönebilir. Buraya kadar dinleyen herkese teşekkür ederim. Biraz uzunca bir podcast oldu. Hazırlık maçlarının bittiği noktada da bir tane daha kısa bir kayıt çekebilirim. Tüm şeyi değerlendirecek. Ya da normal sezonun ilk maçından sonra bir reaksiyon podcast'i gelebilir. Önümüzdeki şeylerde karar vereceğim. Günlerde karar vereceğim ona. Hem Lakers'tan, zaten bir önceki podcast'leri de böyle kapatmıştım ama hem Lakers'tan hem de NBA genelinden çok beklentim yüksek bu sezon. Yani takımlar çok keyifli, izlemesi keyifli. Hakemler çok kötü ne yazık ki. Ama yapacak bir şey yok buna. Yani NBA basketbolu artık iyice buna döndü. NBA basketbolcularını FIBA kurallarıyla görmek gerçekten çok keyifli olabilir ama o noktaya ne zaman geliriz bilmiyorum. Toparlamak gerekirse 1-2 hafta içinde bir sonraki bölüme gireceğim. Bu ya preseason'dan sonunda olacak ya da ilk maçın sonunda olacak. Buraya kadar beni dinleyen herkese teşekkür ederim. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Shout out to everybody on our team. Everybody played a major role. Austin Reeves is special. Rui special. Man, if we get one training camp under our belt with this group, the sky's the limit. Our guys are ready. Our guys are hungry. And as an organization, these fans are gonna get us through a lot of it. These fans gonna get us through a lot of it with their energy. So we're just ready to compete and ready to return the favor for the organization. I'm a Lakers fan, Mikey.